Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri ve Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve irşat programına hoş geldiniz. Ben Deniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocam ile beraber yine sizlerleyiz. Muhterem hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız Akif Bey?
Elhamdülillah, sizleri sormalı hocam.
Elhamdülillah. İyiyiz çok şükür.
Allah
Yani
iyilik
ağız
versin.
kuruluğun dışında bir şey yok. Biraz
Evet,
ağzımız kuruyor
hocam.
Ramazan'da.
Evet. Muhterem hocam, bugün programımızın da isminden kaynaklı olarak özellikle irşat kelimesi, irşat kavramı üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Bunun bağlamında da tasavvuf literatüründe çokça karşımızda bulunan mürşit kavramı. Yani irşat ve mürşit kavramı birbiriyle ilintili. Bu iki
Elbette.
kavramı konuşmak istiyorum hocam. Özellikle irşat kavramından başlayacak olursak, irşat ne demektir? Buradan buyurunuz hocam, isterseniz başlayalım.
Evet, irşat kavramı yani rüşde erdirmek demek. Rüşt doğru demek. Doğru olana reşat veya rüşt doğru demek. İf'al babından bu. Bir kişiyi rüşde doğru olana yani makul olana ulaştırmak, sözlük manasını söylüyorum. Gelen bir kelime. Islahi manada ise rüşt ile veya irşad ile hidayet arasında bir irtibat olduğu anlaşılıyor. Yani hidayete ermek ya da hidayete erdirmek var. Rüşte ermek ya da rüşte erdirmek diye iki kavram var. Ancak bu ikisi arasındaki bu müteradif birbirine yakın olan anlamların hidayet lehine bir farklılığı var. Yani hidayet men yehdillahu fela mudille leh. Her zaman tekrarladığımız bir Kur'an-ı Kerim'den alınmış bir hükümdür biliyorsunuz. Yani hidayetin sadece Allah'a münhasır bir özellik olduğunu, onun lütfu olduğunu biliriz ve hadi mutlak, yani mutlak manada hidayete erdirici sadece Allah Teala'dır. Ama irşatta ise beşeri bir özellikle insanların hak ve hakikate ulaşmak üzere onlara yol gösterilmesi, rehberlik edilmesi, anlatılması biraz daha hidayetin beşeri tarafıdır ve insanlar tarafından yapılan bir özelliktir. Dolayısıyla mürşit daha çok insanların beşeri kişilerin vasfıdır. Ama hadi mesela Allah Teala'nın Esma-i Hüsna'sından birisidir. Yani hadi mutlak odur ve gerçek hadi olduğu için yani hadi ismi çok insanlar için kullanılmaz. Mehdi de keza insanlar için yani sıfat olarak kullanılmaz. Vasıf olarak kullanılır, yani isim olarak kullanılır da. Dolayısıyla irşat ile hidayet ikisi arasında bir benzerlik var. Birisi yani Cenab-ı Hak tarafından insana doğru yolu görecek ve anlayacak şekilde bir kapının açılması, tevfika mazhar olması kulun. Tevfik ilahi, tevfik Rabbani de diyoruz buna. Mazhar olması ve böylece ona doğru yolun gösterilmiş olması hidayettir. Amin. Ama irşat öyle değil. İrşat insanların doğru yolu bulmaları için mürşitlik vasfı olan veya bu manada gayreti olan kişilerin bir başkasına yol göstermesi, rehberlik etmesidir. Ancak bu mürşitlik yapan ya da insanları irşad etmek isteyen kişilerin önce kendilerinin bir reşat sahibi olması gerekir.
Tam olarak burayı soracaktım hocam.
Evet.
Kelimenin kökünde olgunlaşma da var değil mi? Yani
tabii, tabii.
Olgunluk kazanma da var.
Kesinlikle, kesinlikle. Olgunluk kazanma da var. Doğruyu bulma da var. Doğruya yönelme manası da var. Dolayısıyla reşat olmadan irşad olmaz diye çok güzel sözlerimiz var. Mesela salah olmadan ıslahın olmayacağı gibi. Ne demek? Yani bir insan bir başkasına etkili olmak, onun üzerinde yol gösterici özelliğiyle temayüz etmek istiyorsa önce kendisi o vasıflarla bezenmiş olmalı. O güzellikler onun şahsında olmalı. Yani sözüyle özünün birbirine eşit ve denk olması, birbirini besliyor olması lazım. Söylüyor hoş güzel, retori yüksek de ama hakikaten kendisinde bu vasıflar var mı? İnsanlar buna bakar. Yani yoksa bu vasıflar, ya bırak canım bana söylüyor da kendi başka şeyler çalıyor diye insanlar değerlendirebilirler. Yani bu tür yanlışlar olabilir. Onun için insanın öncelikle reşada ermek üzere yani doğruyu ve doğru yolu bulmak üzere bir çaba içerisinde olması, kendini adam etme derdinde olması ve işte salih amellerle salaha ulaşması, salah ve takvaya ulaşması. Ha ondan sonra da etrafına ya kavli, ya fiili, ya hali, hal duygusuyla insanın irşad etmesi söz konusudur. Tabii en etkin olan, en müessir olan irşad şüphesiz hal ile yapılan irşattır veya fiili olarak yapılan irşattır. Yani sizin anlatacağınız, ikna için söyleyeceğiniz laflar elbette onlar da kıymetlidir ama onlardan daha çok yani yerinde, zamanında ortaya koyduğunuz çok anlamlı davranışlar ve uygulamalar sizin sayfalar dolusu yazmaktan veya saatlerce konuşmaktan çok daha etkili olacak bir tesir uyandırabilir. Onun için yani irşat meselesi bir yani hemen böyle ben irşat edeyim şunları yol göstereyim şeklinde olacak bir şey değil. Yani önce insanın kendisinde bir olgunluk sizin söylediğiniz gibi bir kemal alametleri belirmiş olmalı ve girdiği ortamda bir mehabet, bir heybet, bir saygınlık uyandırmalı ve ondan sonra bu zat-ı muhterem ne söylüyor diye insanların kulak kabartacak konumda olmanız önemli. Yani bu hakikaten haliyle, duruşuyla, tavrıyla, şu ana kadar gözlemlediğimiz irtibatlarıyla güzel bir insan. Dolayısıyla biz bunu dinleyelim'e gelmeli. Yoksa böyle bir ön şey yok, kanaat yok. Efendim bir mehabet uyandırmamış, bir sevgi uyandırmamış. Onun söyleyeceği sözler elbette onların da mutlaka tesir eden tarafı vardır ama sınırlıdır. Yani şeyin irşadın daha etkin olması, daha derin olması için bu sürecin, etkileşim sürecinin daha yüksek olması lazım. Ve hal duygusunun, hani Osman radıyallahu anh hazretlerinin daha önce belki söylemişizdir. O ilk hutbeye çıktığı zaman, devlet başkanı seçildiğinde, halife olduğunda hiçbir şey konuşmadan kürsüden inmiş olması ve bunun insanlar üzerinde son derece etkin bir tesir meydana getirmiş olması hep buna bağlanır. Yani oradaki hal duygusuydu. Hal ile konuşmuştu Hazreti Osman ve hal ile konuşmasından dolayı insanların kimisi ağlamış, kimisi gözyaşı dökmüş, kimisi hatta yüksek sesle feryadı figan etmişti diye anlatıyor Hazreti Mevlana Mesnevisi'nde. Dolayısıyla yani irşadı sadece bir sözlü anlatımdan ibaret görmemek lazım. Onun böyle başkasını etkileyen bir elektrik neşreden özelliği de olması lazım. Yani herkesin tabii bir aurası var. Yani etrafına bir şeyler neşrediyor her insan. Öyle veya böyle. Bu aura ne kadar yüksekse, yani ne kadar etkiliyorsa çevresindekini irşatta da o kadar müessir oluyor demek.
Hocam tasavvufta olmadan oldurmak diye konuşulan bir mesele vardır. Evet. Mesela kişi olmadan başkalarını oldurmaya çalışırsa orada hüsrana uğrayabilir, farklı olumsuz neticeler olabilir. Siz de biraz önce sözünüzün başında rüştü olmayanın irşadı olmaz demiştiniz. Peki irşadı veya mürşitler mi sadece irşat yaparlar diye sorayım. Yani irşat vazifesi kimlere aittir? Bir de raşit diye bir kavram var. Bizde de isim olarak da çok kullanılır. Rüştü eren anlamında.
Evet, raşit bizdeki...
Halifeler için de raşit halifeler kavramı kullanılıyor. Yani buraları biraz daha açabilirseniz tabii seviniriz hocam.
Tabii Hulefai Raşidin diye kullanılıyor. İşte o söylediğim gibi rüşt kökünden geliyor bu. Raşidin ismi faili onun. Yani doğruluğu tercih etmiş, doğruluğu gerçekleştirmiş, doğruluk üzere iş yapan, yani muameleleri doğruluk üzere olan Hulefai Raşidin, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın halefleri bunlar. Onu devam ettiren, onun yolunu sürdüren halifeleri ama raşit özelliğiyle, yani işi hakkını vererek yapan, efendim insanlara hem rehberlik eden hem de kendileri de bu rehberliklerinde gerçekten rüşte ermiş insanlar olarak bunu gerçekleştiren kimseler. Yani hakikatin arayıcısı, temsilcisi olan insanlar manasına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hulefai Raşidi için kullanılıyor. Raşid adı da zaten Türkçe'de bu manada, yani kamil kelimesi gibi. Yani kamil nasıl, yani bir kemale ermiş ise Raşid de rüşte ermiş, gerçekten olgunluğa ermiş, belli bir tutarlılığı olan, söyledikleri ve yaptıkları arasında bir denge olan insan demek. Mürşitle farklı. Mürşit biraz daha aktif ve başkalarını değiştirip dönüştürmeye de imkanı olan veya gücü olan insan demektir. Öbüründe ise böyle bir şey yok. O sadece kendisi, yani reşada ermiş kimse. Hani diyoruz ya reşada olmadan irşad olmaz diye. Yani hakikaten o reşada ermiştir. Bir adım sonrası bunun mürşitlik ve irşattır.
Peki irşat meselesi hocam, hani sorunun başına dönecek olursam, irşat sadece mürşitlerin vazifesi midir? Yani burayı biraz açabilir misiniz? Yani irşat kimlerle şimdi, sorumludur irşatta?
Evet, yani irşat dediğimiz şey hem inanan insanların hem imanlarını ve amellerini daha iyi seviyeye taşımak babında, hem de hiç inanmayan insanların İslam'la tanışmaları konusunda onlara yol gösterecek manasında kullanılan bir kavram. İkisini kullanıyor ama daha çok bizde, yani bizim literatürümüzde İslam toplumunda insanların dini konularda hem bilgi hem uygulama sahibi olmalarını sağlamak amacıyla. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetleri genel müdürlüğünün altında irşat dairesi diye bir daire var.
Değil mi? Evet. Evet,
bu irşat dairesi daha çok vaaz ve irşat dediğimiz, yani insanlara dini konuları anlatan, onlara bunu anlayabilecekleri şekilde ifade eden, hutbe ve benzeri, yine yani halka yönelik sözlü anlatımı gerçekleştiren ve bunun koordinasyonu sağlayan dairedir. Hutbeler genellikle orada, o daire tarafından hazırlanmaktadır.
Hocam, bu aslında biraz da bu soru buradan aklıma geldi. Yani bizde irşat denilince daha çok sözlü beyan üzerinde geliyor ama
bizde genellikle öyle.
Tasavvuf literatüründe mürşit aslında sadece sözlü beyanla sınırlı değil. O yüzden yani aslında bu soruyu sordum. Tasavvuf literatüründeki mürşitle irşat kavramını ilintilediğimizde nasıl anlamamız gerekiyor bunu?
Mesela Mürşid-i Müteahhirin diye bir kitap var.
Evet.
Duydun mu hiç?
Duydum, evet.
Evet. Bu İznikli meşhur, evet, şeyin kitabı. Yani oradaki bu isim aslında bunu tam lügat manası itibariyle karşılıyor.
Karşılıyor.
Yani evlilere yol gösteren kitap. Hı hı. Yani evlilerin karşılıklı kargacı hukukunu
hane hukuku.
Anlatan, yani aile hukukunu anlatan bir kitap çıktı o. Dolayısıyla orada sözlük manasıyla yol gösterici manasına olarak anlatılmaktadır. Dolayısıyla mürşit kelimesi tasavvufta biraz daha özgün bir anlam kazanmış zaman içerisinde. Yani sözlük manası itibariyle yol gösteren demek ama tasavvufta bu yol göstermenin sadece sözlü şifahi anlatımları değil, birlikte iş yaparak, yani tesbih, dua, zikir, yemek, namaz, evrad-ı ezkar gibi iş ve işlemleri birlikte iş yaparak kişilerin, özellikle kendilerine yol gösteren rehber mürşitlerinden etkilenmelerinin adı belki irşad olarak ifade edilebilir. Ve orada sözden çok davranışlar,
evet,
duygular ve o pozitif elektrik etkili olmaktadır. Yani ortamın insana sunduğu bir elektrik, bir aura diyorlar ya şimdi, bir aura var. İşte o aura etkin oluyor ve aurada insanlar karşısındaki insanın duygularını kendine transfer ediyorlar. Bu duygu transferi diye bir şey var ayrıca, biliyorsunuz. O duygunun transfer edilmiş olması, onun hissettiğini yavaş yavaş o da hissetmeye başlıyor. Yani onun hissettiğini hissetmiş olması ortamda daha istifadeli bir duruma yükseltiyor insanları.
Tasavvuftaki özellikle inikas ve insiba dediğimiz, evet, o kavramlar, yani karşıdakine ruh ve halin aksetmesi ve onun rengiyle boyanma diye, evet, açıklıyoruz Türkçe olarak.
Evet, evet, evet.
O zaman hani mürşit kavramıyla ilinti burada ortaya çıkıyor. Yani, aynen, mürşit tasavvufta sadece sözlü beyan eden
kesinlikle,
değil.
Kesinlikle. Yani bizim diyani hizmetlerimizdeki, diyanet hizmetlerindeki ya da halk deyimindeki mürşitle, mesela hayatta en hakiki mürşit ilimdir diye de bir söz var. Mesela orada da mürşit sözlük manasındadır. Yani yol gösteren manasına.
Yol göstermek,
rehberlik,
evet,
manasına. Yani Arapçası rehberdir. Osmanlıca veya Türkçe'de kullanılan rehberle mürşit aynı manaya olmaktadır. Ama tasavvuftaki tamamen özgün bir ıslah olmuş artık yani. Tasavvuf bir kavram durumuna gelmiş ve oradaki hatta belki orada hiç söz bile yok yani.
Evet, yani hal var.
Hatta ne diyor? Bizim sükutumuzdan bir şey anlayamayan sözümüzden, sohbetimizden bir şey anlamaz diyor.
Evet.
Yani asıl olan sükuttan bir şey anlamaktır. Sükuttan bir şey çıkarmaktır. Mesela merhum Sami Efendi Hazretleri sükut sohbetleri yapardı. Yani ihvan ile bir araya geldiğinde, ben hatırlıyorum 70'li yıllarda, İstanbul'a ilk geldiğimiz yıllarda Erenköy'de sohbetler olurdu. Büyük evlerde, köşklerde. Orada önce ihvan gelir oturur, Sami Efendi gelir oturur, diz çöker. Bermutat, yani ellerini dizlerinin üstüne koyar. Gözlerini kapatır, başını hafif şöyle önüne eğer. Öyle bir 10 dakika kadar hiçbir şey konuşulmadan beklenir. Herkes öyle oturur ama nasıl bir elektrik olur orada? Yani yavaş yavaş sesler duymaya başlarsınız. Böyle hıçkırık sesleri falan. Hatta bu sesler artık bu boğazlara düğümlenerek ağlama sesine dönüşmeye başladığında Efendi Hazretleri, Hafız Efendi bir aşiret okuyun da sohbete başlayalım der. Yani o 10 dakikalık, tabiri caizse
hal transferi diyebiliriz bugünkü tabirle.
Sükut ile esas sohbete hazırlıktır. Yani konuşma sohbetine sükutla bir hal transferi dediğiniz gibi hazırlıktır. Yani o duygu yoğunluğunu yaşamalarını sağlamak, o duygu yoğunluğundan sonra da söylenecek sözlerin daha çok tesir etmesini, daha hatırda kalıcı olmasını. Çünkü söylediği şeyler de genellikle ahirete mütealik, dünyaya müteallik, Allah'ı anmaya müteallik ve işte vücuhun diye başlayan ayet-i kerimeler var ya,
evet.
Bembeyaz olanlar var, kapkara olanlar var. O ayetlerle ilgili mesela açıklamalar yapar. Hakikaten ortada insan ister istemez kıyametin dehşeti karşısında ürperiyorsunuz. Bu ön sükut sohbetiyle o daha da katmerlenmiş oluyor. Onun için yani sükut da bir sohbet türüdür ve bir irşat yöntemidir. Yani illa şifahi olması, sözlü mesajı dönüşmesi gerekmiyor. Onu ifade evet. etmek istiyorum.
Hocam, o zaman buradan şunu anlıyoruz. Yani özellikle irşat bağlamında konuyu değerlendirecek olursak, irşadın ıstılahi manasıyla tasavvufi literatürdeki manası aslında birbirinin içinde mündemiş ama farklı bir katmanları da oluyor tasavvufta.
Daha özgün hale gelmiş.
Evet, daha özgün hale gelmiş. Tabii buna sufiler hocam bir katman daha ekliyorlar. Yani onu da sormak istiyordum size. Siz Kamil isminden bahsedince Mürşid-i Kamil diyorlar. Mürşitte de sınırlı bırakmıyorlar. Yani mesela Mürşid-i Kamil ekliyorlar. Bunu da hani orada sınırlı bırakmayı eklemelerinin sebebi nedir hocam?
Tabii mürşit çok.
Evet.
Yani bu çokluklar arasında yani mesela insan var, insan-ı Kamil var.
Evet.
Değil mi? Mürşit var, Mürşid-i Kamil var. Yani milyarlarca insan var ama bir Kamil bir insandan bahsediyoruz. Hazreti Peygamber
Efendimiz'den
ve onun işte özelliklerini taşıyan diğer insanlar içinde kullanılıyor. Aynı şey binlerce mürşit var alemde, evrende. Hatta bu mürşit kavramının ve irşat kavramının kapsamına giren tasavvufi manası olmayan mürşitler de var. En hakiki mürşit ilim sözünde olduğu gibi. Dolayısıyla bunlar arasındaki farkı göstermek ve asıl kastedilenin yani kulu, kişiyi, dervişi, saliki bir noktadan öbür noktaya taşıyabilecek bir iradesi, sevk ve yönetim kabiliyeti olan ve onların gerçekten dertlerini anlayıp derman olmaya çalışan, rehberlik eden ve onları gerçekten sıkıntılarından kurtarmak üzere adım atan insan manasına diye bakmak lazım.
Hocam, son olarak programımızın sonuna gelirken tasavvuf literatürü bağlamında yine mürşitle ilgili bir şey sormak istiyorum. Tarikatlarda mürşit kavramı yerine şeyh kavramı da kullanılıyor. Kurucular için pir kavramı kullanılıyor.
Doğru,
bunların kendi içinde nüansları var veya da bazen bölge bölge yani belli yerlerde mürşidi daha ön plana çıkıyor. Bazı yerlerde şeyhi. Bunun temel farkı neden oluşuyor? Yani bölgesel farklılık mı yoksa hani o alışkanlık tarikatın kendi usul alışkanlığıyla mı ilgili?
Bence biraz bölgesel farklılık. Mesela şimdi ata diyorlar Kazakistan'da. Ahmet Yesevi atamız diyorlar. Yani o bölgenin kendi tercihi ve kullanımı. Baba kelimesi de mesela kullanıyor şeyhler.
Oralarda o zaman Orta Asya'da mürşit daha böyle ön plana çıkmıyor gibi.
Çıkmıyor. Yani ata baba kelimeleri orada daha yaygın. Bize de mesela bazı tarikatlerde dede baba filan gibi kavramlar vardır. Mürşit ve rehber manasına. Şeyh kelimesi ama Arapçada ve Türkçede çok yaygınlaşarak kullanılan bir kelime olmuştur. Tam karşılığı aksakaldır.
Evet.
Yani şeyh kelimesinin Türkçedeki tam karşılığı aksakaldır. Sözlüğe baktığınız zaman Kamus Okyanus'a orada diyor ki şeyh saçının ve sakalının çoğu ağarmış artık yaşlılık alametleri kendisinde beliren insandır. Sözlük manası bu. Yani 50'yi geçmiş 60'ı ulaşmış aşağı yukarı ve yaşlılık alametleri beliren kimse. Bu neyi gösteriyor? Bu bir tecrübeyi gösteriyor. Yani bu birikimi gösteriyor. Bu manada olduğu ve anlaşıldığı içindir ki Arap dünyasında şeyh deyince sadece tarikat şehit anlaşılmıyor.
Hatta İlim, daha çok o anlaşılmıyor hatta.
Hatta hiç anlaşılmaz. Evet. Tam aksine alanında otorite demektir.
Doğru.
Yani alanında söz sahibi söyleyebilecek bir birikimi olan insan demektir. Dolayısıyla onlarda çok farklı bir algı var. Bunu görmek lazım. Yani şeyh kelimesi aksakal da bu manada aslında Orta Asya'da çok kullanılıyor. Biz çok bunu kullanmıyoruz ama bizde aksakal yok. Kullanmıyoruz yani. Belki de şeyhi aldıktan sonra vazgeçmişiz ama Orta Asya'da çok hoşuma gitti benim yani bu aksakal kavramı. Bizde belki muhtar falan belki bu manaya mıdır?
Olabilir
bilmiyorum.
Evet.
Yani hocam. Muhtar da çünkü seskin ve yaşlı manasına kullanılıyor. Dolayısıyla tecrübeye değer veren bir anlayışı ifade ediyor. Yani hayat tecrübesine. Çünkü hakikaten irfan dediğim şey bir tecrübedir. Yani ilimle irfanın farkı o. İlim bilgiden kitaptan aldığınız bilgidir. İrfan ise o bilgiyi hayat tecrübesiyle eğer siz sentez etmişseniz, oradan bir takım şeylerle onu beslemişseniz o artık irfana dönüşüyor, marifete dönüşüyor. Onun için aksakal olan veya şeyh olan yaşı kemale ermiş olan insan hayat tecrübesiyle belli şeyleri deneyimlemiş, özümsemiş ve onların anlamlarını çözerek insanlara anlatabilecek seviyeye gelmiş demektir. Yani insanın kendini, hani men lem yazuk, lem yarif diye bir tanım var ya, yani insanın bir şeyde tatması lazım. Yani acısını, sancısını, hoş olanı veya zor olanı tatmalı ki hangisi acı, hangisi tatlı bunları bilsin ve onlar hakkında söz söyleyebilsin. Yani evet tabii tat dediğimiz şey her zaman anlatılamaz ama en azından onun tadının tadılmaya değer olduğunu insanlara söylemek için kişinin kendini tatması lazım bunu. Yani Erzurumlu'nun yaptığı gibi de olmamalı. Erzurumlu'ya, Erzurumlu demiş, bal çok tatlıymış demiş. Nereden bilirsen demişler. O da demiş ki, aşakta yemişler, dadaşıma demişler, ondan duymuşum demiş.
Eyvallah.
Aşağı mahalle yemişler, kardeşine söylemişler, oradan duymuş. Öyle değil. Kendisi tatmışsa o zaman bir anlam ifade eder.
Eyvallah hocam. Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna geldik.
Eyvallah efendim. Teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz hocam. Kıymetli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Hayırla kalın efendim.